Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Spark, psikiyatrist John Jay. Rathe ile yazar Eric Hagerman'ın birlikte kaleme aldığı egzersiz ile beyin arasındaki ilişkiyi inceleyen popüler bilim kitabıdır.
İlk kez 2008 yılında yayımlanan çalışma, hareketi yalnızca kilo kontrolü ya da kalp sağlığı açısından değil, öğrenme, dikkat,
duygu durumu ve yaşlanma bakımından da ele alır. Kitabın temel amacı, düzenli fiziksel aktivitenin beynin işleyişini nasıl etkilediğini anlaşılır bir dille nörobilim araştırmalarıyla açıklamaktır. Rathe ve Hagerman, özellikle aerobik egzersizin nörotransmitterleri, stres yanıtını ve beynin uyum sağlama kapasitesini etkilediğini savunur. Anlatı, laboratuvar bulgularını eğitim, ruh sağlığı, bağımlılık ve bilişsel yaşlanma gibi gündelik sonuç alanlarıyla birleştirir. Spark, egzersizi tıbbi ya da psikolojik tedavilerin otomatik yerine geçecek tek çözüm olarak sunmaz. Bunun yerine pek çok alanda koruyucu ve destekleyici bir unsur olarak konumlandırır. Kitabın ayırt edici yanı, spor bilimiyle zihinsel sağlık tartışmasını aynı çerçevede buluşturmasıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak egzersiz, beynin öğrenmeye hazır olmasını sağlayan biyolojik bir süreçtir. Spark'ın ana savı, hareketin bedene eklenen ikincil bir fayda değil, beynin verimli çalışması için temel bir koşul olduğudur. Kitap, insan beyninin tarihsel olarak hareket içinde geliştiği fikrinden hareket eder. Besin bulmak, çevreyi değerlendirmek ve tehlikeden kaçınmak gibi görevler, dikkat, bellek ve fiziksel eylemi birlikte gerektirmiştir. Modern hayatta uzun süre oturmak yaygınlaşsa da, yazarlar beynin bu hareket bağlantısını koruduğunu ileri sürer. Bu nedenle egzersiz, öğrenmeden önce zihinsel sistemi harekete geçiren bir hazırlık gibi değerlendirilir. Bu yaklaşımın biyolojik merkezinde BDNF adı verilen beyin kaynaklı nörotrofik faktör bulunur. Kitapta BDNF, sinir hücrelerinin yaşamını, bağlantı kurmasını ve uyum sağlamasını destekleyen bir protein olarak açıklanır. Aerobik hareketin bu tür büyüme faktörleriyle ilişkisi, egzersizin neden zihinsel açıdan yararlı olabileceğine dair mekanik bir temel sunar. Yazarların Miracle-Gro benzetmesi de buradan gelir. Yani hareket beynin gelişmesi için elverişli bir ortam yaratabilir. Bu çerçeve, egzersizden hemen sonra hissedilen canlılık ile uzun vadeli bilişsel etkileri birbirinden ayırır. Kısa vadede uyanıklık ve odak artabilir. Düzenli hareket ise öğrenme için gerekli sinir ağlarının güçlenmesine katkı sağlayabilir. Kitap, bu nedenle egzersizi yalnızca performans sonrası toparlanma aracı değil, öğrenme altyapısına yapılan düzenli bir yatırım olarak görür. İkinci olarak, nörotransmitterler üzerinden duygu durumu, dikkat ve stres düzenlenir kitap. Egzersizin psikolojik etkilerini yalnızca kişinin kendini başarılı ya da dinç hissetmesiyle açıklamaz. Bunun yerine hareketin dopamin, serotonin ve norepinefrin gibi nörotransmitter sistemleriyle ilişkisini öne çıkarır. Bu kimyasallar dikkat, motivasyon, duygu durumu ve uyarılma düzeyinin düzenlenmesinde rol oynar. Egzersizin ardından görülebilen daha dengeli ruh hali veya artan zihinsel açıklık, Spark'a göre bu biyolojik değişimlerle bağlantılıdır. Özellikle stres bölümü, hareketin kontrollü bir fizyolojik zorluk yarattığını vurgular. Nabız yükselir, beden enerji harcar ve stres yanıtı devreye girer. Ancak bu süreç güvenli, tekrar eden ve kişinin seçtiği bir etkinlik içinde yaşandığında, sistemin stresle daha iyi başa çıkmayı öğrenebileceği fikri işlenir. Buradaki önemli nokta, stresin tamamen yok edilmesi değildir. Amaç, baskı altındayken sinir sisteminin daha esnek ve dengeli tepki verebilmesidir. Rathe ve Hagerman, bu bulgulardan hareketle, depresyon, kaygı, dikkat sorunları ve bağımlılık gibi alanları tartışır. Yine de kitabın en makul okuması, egzersizi profesyonel değerlendirme veya ilaç tedavisinin yerine koymak değildir. Etki, kişinin durumu, egzersizin türü ve tedavi gereksinimiyle değişir. Spark'ın katkısı, fiziksel aktivitenin ruh sağlığı planlarında neden ciddiye alınması gerektiğini nörobiyolojik bir gerekçeyle ortaya koymasıdır. Üçüncü olarak, Naperville örneği okul gününde hareketin öğrenme ile bağını görünür kılar, Spark'ın en çok bilinen uygulama örneği. Illinois eyaletindeki Naperville okul bölgesinde geliştirilen beden eğitimi yaklaşımıdır. Kitap, Bu örneği hareketin eğitimde yalnızca teneffüs ya da ders dışı etkinlik sayılmaması gerektiğini göstermek için kullanır. Zero Hour PE olarak anılan programda öğrenciler, derslerden önce aerobik ağırlıklı fiziksel etkinliğe katılır. Yazarların ilgilendiği soru basittir. Öğrenciler zihinsel olarak zorlayıcı bir derse girmeden önce hareket etmek, öğrenme koşullarını iyileştirir mi? Kitapta aktarılan sonuçlar, egzersiz yapan öğrencilerin bazı akademik ölçümlerde daha iyi ilerleme gösterdiğine işaret eder. Ancak bu örneğin değeri tek başına sınav puanlarına indirgenmemelidir. Hareket, öğrencinin dikkatini toplamasına, sınıftaki uyarılma düzeyini yönetmesine ve duygusal olarak derse katılmasına yardım edebilecek bir ortam yaratır. Bu mantık, özellikle uzun süre masa başında kalan çocuklar için anlamlıdır. Türkiye'de de okul yaşamı çoğu zaman sınav hazırlığı. Ders saati ve hareketsizlik ekseninde ilerlediği için Naperville örneği düşünmeye değer bir karşılaştırma sunar. Yine de bir okul programını doğrudan kopyalamak doğru olmaz. Fiziksel alan, öğretmen eğitimi, öğrencilerin sağlık durumu ve ders planı dikkate alınmalıdır. Spark'ın güçlü mesajı hareketin akademik zamanı çalan bir ara değil, uygun biçimde tasarlandığında öğrenmeyi destekleyen bir eğitim bileşeni olabileceğidir. Dördüncü olarak, gönüllü hareketin seçme duygusu, egzersizin etkisini ve sürekliliğini belirler, Spark. Egzersizin yararlarını anlatırken irade ve seçim duygusunu da önemli görür. Kitapta hayvan araştırmalarından hareketle, zorla yaptırılan hareketin gönüllü hareketle aynı sonuçları vermeyebileceği belirtilir. Bunun temel nedeni, fiziksel eforun tek başına değerlendirilmemesidir. Kişinin etkinliği tehdit, ceza veya kontrol kaybı olarak algılaması, stres yanıtını değiştirebilir. Buna karşılık seçilmiş, anlamlı ve kişinin kapasitesine uygun hareket daha sürdürülebilir bir deneyim yaratır. Bu fikir, egzersiz önerilerinin neden herkese aynı biçimde işlemediğini açıklar. Bir kişi için koşu rahatlatıcı olabilirken, bir başkası için kaygı verici ya da sıkıcı olabilir. Kitabın mantığına göre belirleyici olan yalnızca yoğunluk veya yakılan kalori değildir. Kişinin hareketle düzenli bir ilişki kurabilmesi de önemlidir. Yürüyüş, yüzme, bisiklet, dans ya da takım sporu gibi seçenekler, bireyin tercihine ve yaşam koşullarına göre farklı işlev görebilir. Bu yaklaşım özellikle okul, iş yeri ve tedavi ortamlarında önem taşır. İnsanlara sadece daha çok hareket etmelerini söylemek yeterli değildir. Hareketin zamanını, biçimini ve sosyal bağlamını seçebilecekleri koşullar sağlamak gerekir. Elbette sağlık kısıtlamaları olan kişiler için güvenlik ve uzman önerisi önceliklidir. Spark'ın burada sunduğu daha geniş ders şudur. Egzersizin beyin üzerindeki olası etkileri hareketin miktarı kadar kişinin onu nasıl deneyimlediğiyle de bağlantılıdır. Son olarak yaşlanma. Dikkat sorunları ve bağımlılık tartışmalarında egzersiz destekleyici bir araçtır kitabın ilerleyen bölümleri. Egzersiz ile beyin ilişkisini farklı yaşam sorunlarına uygular. Dikkat eksikliği, depresyon, kaygı, bağımlılık, hormonal değişimler ve bilişsel yaşlanma bu başlıklar arasındadır. Bu geniş kapsam, Spark'ın yalnızca spor yapan okura değil, ruh sağlığı ve koruyucu sağlıkla ilgilenenlere de seslenmesini sağlar. Yazarlar, fiziksel aktivitenin dikkat düzenleme, ödül sistemi ve stres yönetimi üzerindeki etkilerinin bu sorunlarda neden anlamlı olabileceğini tartışır. Örneğin bağımlılık bağlamında egzersiz, ödül ve alışkanlık devreleri açısından ele alınır. Düzenli hareketin kişinin gününe yapı katması, stres boşaltımı sağlaması ve daha sağlıklı ödül kaynakları sunması iyileşme sürecini destekleyebilir. Yaşlanma bağlamında ise hareketin kan akışı, öğrenme kapasitesi ve beynin esnekliği ile bağlantısı vurgulanır. Buradaki iddia, egzersizin yaşlanmayı ortadan kaldırması değil, zihinsel işlevi korumaya yönelik önemli bir yaşam tarzı unsuru olmasıdır. Kitabın yayımlandığı tarihten bu yana araştırma yöntemleri ve klinik kılavuzlar gelişmiştir. Bu yüzden Spark'taki güçlü dili her durum için kesin tedavi vaadi gibi okumamak gerekir. Özellikle ciddi depresyon, bağımlılık, nörolojik hastalık veya dikkat sorunlarında uzman desteği gereklidir. Buna rağmen kitap, hareketin çoğu zaman göz ardı edilen, düşük maliyetli ve uyarlanabilir bir destek alanı olduğunu güçlü biçimde hatırlatır. Sonuç olarak, Spark, egzersizi yalnızca fiziksel görünüm, dayanıklılık ya da kilo yönetimi üzerinden değerlendirmeyen okurlar için özellikle yararlı bir kitaptır. Öğretmenler, ebeveynler, ruh sağlığı alanına ilgi duyanlar, spor profesyonelleri ve çalışma gününde dikkatini yönetmek isteyenler. kitabın kurduğu bağlantılardan fayda sağlayabilir. Okur, hareketin öğrenme, duygu düzenleme, stres tepkisi ve yaşlanma ile neden ilişkilendirildiğini. Yalnızca öneri düzeyinde değil, temel nörobilim kavramları üzerinden görür. BDNF, nörotransmitterler ve nöroplastiste gibi kavramlar teknik ayrıntıya boğulmadan gündelik sonuçlarla ilişkilendirilir. Kitabın pratik yararı egzersize bakışı değiştirmesidir. Hareket, günün sonunda yapılması gereken isteğe bağlı bir görev olmaktan çıkar. Zihinsel çalışma kapasitesini destekleyen düzenli bir alışkanlık olarak düşünülür. Bununla birlikte okur, kişisel sağlık koşullarını dikkate almalı ve kitabı klinik tedavinin alternatifi saymamalıdır. Spark'ı benzer sağlık kitaplarından ayıran özellik, psikoloji, eğitim ve egzersiz fizyolojisini aynı ana tez altında birleştirmesidir. Sadece hangi antrenmanın uygulanacağını anlatan bir rehber değildir. Aynı zamanda neden hareket ettiğimizde daha iyi öğrenebildiğimizi, daha dengeli hissedebildiğimizi ve baskıyla daha iyi başa çıkabildiğimizi açıklamaya çalışır. Bazı örnekleri ve araştırma çerçevesi yayımlandığı dönemi yansıtsa da, kitabın temel sorusu güncelliğini korur. Beyin sağlığı için hareketi hayatın neresine koymalıyız? Destek olmak isterseniz Eric Hagerman kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.